Dokuzuncu ayrım, sayfa 93. Çakal, Frederick Forsyth. Çakal biraz da sıkılarak fotoğrafçıya gerekli makyajı yaptırdı. Bu iş yarım saatini aldı. Sonra fotoğrafçı iki adım gerileyip hoşnutlukla eserini seyretti. Çakal iskemlesinin üzerinde kıpırdamadan oturuyordu. Birden Belçikalı gidip elini sandığın içine daldırdı ve bir peruka çıkardı. "Buna ne dersiniz?" diye sordu. Dik saçlı ve fırça gibi kesilmiş demir kırı bir perukaydı bu. "Saçlarınızı kestirip uygun düşen bir boya sürdüğünüzde bu saç biçimi işinizi görür mü?" Çakal perukayı alıp inceledi. "Bir deneme yapıp resimle ne sonuç verdiğine bakabiliriz." dedi. Sonuç olumlu çıktı. Yarım saat kadar karanlık odaya kapanan Belçikalı elinde bir sürü resimle dışarı çıktı. Resimleri birlikte incelediler. Fotoğraflar yaşlanmakta olan, yorgun, gözleri halkalarla çevrili, hayatın yıprattığı teninin kül rengi olduğu sezilen bir adama aitti. En azından 55'inde denebilirdi. "İstediğine uygun olmalı, ne dersiniz?" diye sordu Belçikalı. Çakal evetlercesine belli belirsiz bir homurtu koyverdi. "Mesele," dedi, "yüzünüzü boyamak için epey zaman harcamış olmanızda. Üstelik bir de peruka var. Tek başıma asla bu sonuca varamam. Burada elektrik ışığındayız. Oysa kağıtları göstermem gerektiğinde herhalde gün ışığında olacağız."
"Önemi yok," diye karşılık verdi kalpazan. "Kimlik kağıtlarını inceleyen bir adamın kafasının nasıl çalıştığını düşünün. Önce karşısındakinin yüzüne bakar. Ancak sonra kimlikteki resmi inceler. Kafasına denetlediği adamın resmini kazımıştır bile. Bu da onu yanıltır. Aradığı şeyler resimle karşısındaki yüzün benzer noktalarıdır. Tersi değil. Sonra resmin boyutları çok ufak olacak. Bu gördüğünüz 18x24. Kartın üzerinde 3x4'e inecek. Ayrıca büyük bir benzerlikten kaçınmak daha iyi. Fotoğrafla modeli arasında her zaman bir değişiklik olmalı. Bir kravat, bir atkı bağlayın ya da dik yakalı bir kazak giyin. Makyaja gelince bu konuda bilginiz varsa mesele kalmaz. Önemli olan saç biçiminin mümkün olduğu kadar resimdekine benzemesi. Yaşlılığın iyice belirgin olması için 2-3 günlük sakal bırakın. Sonra yüzünüzü usturayla tıraş edip dikkatsiz davranın ve yaşlıların yaptığı gibi 2-3 yerinden kesin. Ten rengini de ihmal etmemek gerekir. Soluk, grimsi oldu mu sizi çok yaşlı gösterir. Birkaç parça kordit edinebilir misiniz? Çakal kalpazan fotoğrafçıyı dikkatle dinlemişti. O gün ikinci kere işini iyi bilen bir profesyonelle karşı karşıyaydı. İşi başardıktan sonra Louis'e minnetini belirtmeyi unutmamalıydı. Olabilir karşılığını verdi ihtiyatla. 2-3 kordit parçası çiğneyip yutuldu mu yarım saat sonra çok dertli ama katlanılabilir bir bulantıya yol açar. Özellikle de insanın rengi yeşile çalar ve terler. Revire yatmak için askerde sık sık başvurulan bir yoldur bu.
Verdiğiniz bilgiye teşekkürler. Geri kalana gelince belgeleri bana zamanında sağlayabileceğinizi umuyor musunuz?
Teknik yönden olur herhalde. Çözümü gerekli tek mesele Fransa için istenen ikinci belgenin aslını bulmak. Bu işle hemen ilgileneceğim. Ağustos'un ilk günlerinde buraya dönerseniz sanırım her şey hazır olur. Bir de masrafların bir bölümünü peşin ödeyeceğinizi söylemiştiniz galiba.
İngiliz elini iç cebine kaydırdı ve 20 tane 5 İngiliz lirasının meydana getirdiği desteği Belçikalı'ya uzattı.
"Sizinle nasıl bağlantı kuracağım?" diye sordu.
"Bu akşamki gibi isterseniz."
"Çok tehlikeli. Aracı adresinde bulunmayabilir, yolculuğa çıkmış olabilir. Böyle bir durumda sizi nasıl bulabilirim?"
Belçikalı bir an düşündü.
"Öyleyse sizi Ağustos'un ilk 3 günü her akşam 6'dan 7'ye kadar az önce gittiğimiz barda bekleyeceğim. Gelemezseniz işin suya düştüğü sonucuna varacağım."
İngiliz perukayı çıkarmış, ilaca batırılmış bir pamukla yüzündeki boyayı siliyordu. Çabucak kravatını bağladı ve ceketini sırtına geçirip Belçikalı'ya döndü.
"Şimdi söylemek istediğim bir takım şeyler var," dedi bakışı kadar soğuk bir sesle. İşiniz bittiğinde bana yeni ehliyetle elinizdekinden koparılan sayfayı geri vereceksiniz tabii. Aldığınız bütün fotoğrafların negatifleri ve bastıklarınızla birlikte. Duggan adıyla ehliyetteki adı unutacaksınız. Yapacağınız Fransa'da geçerli iki belge için gerekli iki adı kendiniz seçeceksiniz. Yalnız bu adın basit ve Fransa'da yaygın bir ad olmasına dikkat edin. Kağıtları bana verdikten sonra bu adı da unutacaksınız. Kimseye bu siparişten söz etmeyeceksiniz. Talimatımı çiğnemeniz halinde kendinizi ölü bilin. İyice anlaşıldı mı?
Belçikalı ziyaretçisini birkaç saniye süzdü. Geçen 3 saat içinde İngiliz'i sadece İngiltere'de araba kullanmak isteyen ve kişisel nedenlerde Fransa'da orta yaşlı bir adam olarak görünmeyi arzulayan sıradan bir müşteri olarak görmüştü. Belki de keyif verici madde ya da elmas kaçakçısı. Ama bütünüyle kendi halinde meselesi olmayan biri. Bir saniyede görüşü değişti. Anlaşıldı bayım. Birkaç saniye sonra İngiliz karanlıkta kaybolmuştu. Taksiye binip Hotel Amigo'ya dönmeden önce 5 bina bloku geçti. Tam gece yarısı da otele vardı. Odasına haşlanmış yarım tavukla bir şişe Moselle şarabı getirdi. Son boya izlerini de yok etmek için yüzünü özenle yıkadı, duş yaptı ve yattı. Ertesi sabah otelden ayrılıyor ve Paris'e hareket eden Brabant Ekspresi'ne biniyordu. Günlerden 22 Temmuz'du. Aynı günün sabahı SDEC'ye bağlı eylem bölümü şefi masasının başına oturmuş, önüne konan iki belgeyi inceliyordu. Her biri diğer servislerde görevli ajanların yolladığı raporların kopyasıydı. Mavi pelür kağıtlarının başında raporların kopyalarını almaya yetkili servis şeflerinin adları kaydedilmişti. Kendi adının yanında bir işaret vardı. İki rapor da o sabah gelmişti. Eğer olaylar normal bir akış izlerse Albay Roland bunlara şöyle bir göz atar, sonra da verilen bilgileri ürkütücü belleğine kaydedip dosyalarına kaldırırdı. Ama raporların ikisinde de tekrarlanan bir kelime vardı, kafasını kurcalayan bir kelime. İlk rapor R3 Batı Avrupa tarafından yollanmış bir muhtıraydı. Roma'daki devamlı bürodan alınan haberin özeti yer alıyordu muhtırada. Haberlerde Chazenet, Moncler ve Casson'un hala bir otelin en üst katında kiraladıkları odalarda kaldıkları ve korumalarının 8 muhafız tarafından sağlandığı belirtiliyordu. 18 Haziran gününden beri otelden dışarı çıkmamışlardı bile. Oteli 24 saat göz altında tutmak için R3 Paris'ten Roma'ya takviye kuvveti yollamıştı. Paris'in talimatı değişmiyordu. Hiçbir bağlantı kurulamayacak ama gözler iyice açılacaktı. Otelde kalanlar dış dünyayla ilişkilerini 3 haftadan beri izledikleri bir yoldan sürdürüyorlardı. Bu konudaki bilgi R3'ün Roma'dan yolladığı 30 Haziran tarihli raporda yer alıyordu. Haberleri getirip götüren Viktor Kowalski'ydi. Albay Roland ağzına kadar sigara izmiritiyle dolup taşan 105 milimetrelik boş mermi kovanının yanına dosyayı bıraktı. R3'ün 30 Haziran'da Roma'dan yolladığı raporu ilgilendiği paragrafı bulana kadar tekrar okudu. Her gün deniyordu bu paragrafta, muhafızlardan biri otelden çıkıyor, yürüyerek Roma Merkez Postanesi'ne gidiyor ve Poitiers adında birine ayrılmış post restant bölümüne bakıyor. OS açılmasından korktuğu için anahtarlı bir posta kutusu kiralamadı. OAS yöneticilerine yollanan bütün mektuplar Poitiers adına geliyor ve post restant bölümündeki memur tarafından muhafaza ediliyor. Bu memuru satın almak ve eline geçen mektupları R3 ajanına göstermesini sağlamak çabası başarısızlığa uğradı. Adam olayı üstlerine bildirdi ve yerine daha yaşlı bir memur getirildi. Belki de Poitiers adresine yollanan mektuplar şimdi İtalyan güvenlik kuruluşları tarafından inceleniyor ama R3 İtalyanlarla işbirliği yapmama emrini almıştı.
Dolayısıyla memuru satın alma çabası başarısızlığa uğradı. Viktor Kovalski olduğu, eskiden yabancılar lejyonunda onbaşılık yaptığı ve Çin Hindi'nde Şahzane'nin emrinde çalıştığı anlaşılan muhafıza veriliyordu. Yine anlaşıldığı kadarıyla Viktor Kovalski'nin elinde Poitiers adına çıkarılmış bir sahte kimlik ya da mektupları almasına imkan veren postane yönetmeliğine uygun bir vekaletname vardı. Kovalski'nin yollanacak mektubu olduğunda binanın içindeki posta kutusunun yanında bekliyor, posta gönderilmeden 5 dakika önce mektupları atıp gitmek için posta torbalarının yola çıkarılmasını bekliyordu. OAS yöneticilerine gelen ya da onlar tarafından yollanan mektupların ele geçirilmesi şiddet hareketlerini gerektiriyordu ve Paris bu tür davranışları yasaklamıştı. Zaman zaman Kovalski'nin telefonla başka bir ülkeyi aradığı da oluyordu ama ne istediği numaraları elde etmek mümkün olabilmişti ne de konuşmaları yakalamak. Albay Roland dosyayı kapadı, o sabah eline geçen raporların ikincisini aldı. Metz Emniyet Müdürlüğü'nden gelen raporda bir bara yapılan baskın sırasında sorguya çekilen bir adamın çıkan kavgada iki polisi ağır yaraladığı belirtiliyordu. Daha sonra merkezde alınan parmak izleri kimliğinin anlaşılmasını sağlamıştı. Macar asıllı olan ve 1956'da Budapeşte'den kaçan Sandor Kovács adlı bu adam yabancılar lejyonuna girmiş, sonra da firar etmişti. Metz'den gelen raporun altına Paris'in eklediği notta Kovask'ın ünlü OSA katillerinden olduğu ve 1961 yılında Cezayir'in Böne ve Konstantin yörelerinde hükümete sadık kişileri öldürmekten arandığı belirtiliyordu. O çağda OAS'nin başka bir katiliyle hala ele geçmemiş olan yabancılar lejyonundan eski onbaşılarından Viktor Kovalski ile birlikte çalışmıştı. Roland bir saattir yaptığı gibi bu iki kişi arasındaki ilişkileri düşünmeye koyuldu. Sonunda önündeki daireli telefonu açtı. "Emredersiniz albayım," sesine karşılık. "Bana Viktor Kovalski dosyasını hemen getirin," dedi. 10 dakika sonra dosyaya dalıp gitmişti. Bir paragraf özellikle dikkatini çekti. Bu paragrafı birkaç kere okudu, daha az bağlayıcı işler gören öteki Parisler yemeğe koşarken Albay Roland özel sekreterine arşiv bölümünde çalışan bir yazı uzmanıyla kendi özel muhafızlarından ikisini çağırdı. "Baylar," dedi, "burada bulunmayan ama bizim için çok gerekli olan birinin isteği dışında bir mektup hazırlayacak, yazacak ve postalayacağız." 5. Kısım. Çakal öğlene doğru kuzey garından çıktı, bir taksiye atladı, Madeleine alanı yakınındaki Suren sokağında arabadan indi. Küçük ama rahat bir otelde oda tuttu. Burası Kopenhag'daki İngiltere Oteli ya da Brüksel'deki Hotel Amigo gibi değildi. Paris'te kaldığı sürece dikkati çekmeyen bir yer seçmekte Çakal'ın kendine göre düşündükleri vardı. Bir kere Paris'te öteki iki başkentte kaldığından daha uzun kalacaktı ve masraflarını da kısmayı yeğliyordu. Sonra Paris'te Kopenhag ve Brüksel'e oranla çok daha fazla olan istemediği kişilere rastlama olanağını iyice azaltmak dileğindeydi. Ayrıca da sokağa çıktığında hep kara gözlük takmaya bakıyordu. Temmuz ayının parlak güneşi gözlük takmasını doğrulayabilirdi nasılsa. Dikkati çekecek şeyler yaptığı yoktu. Sakin bir hayat sürüyor, kahve, ay çöreği ve otelin kötü reçelinin yerine karşıdaki bakkaldan almak zahmetine katlandığı reçeliyle kahvaltısını odasında yiyordu. Otelde çalışanlara kibar davranıyor, uzak duruyor, korkunç bir İngiliz ağzıyla birkaç Fransızca kelimeden başkasını söylemiyor, kendisine yeni bir şey söylendiğinde terbiyelice gülümsüyordu. Otelden memnun kalıp kalmadığını soran müdüriyete her şeyin mükemmel olduğunu ve çok memnun kaldığını bildirdi. "Mr. Duggan," diyordu otel müdürü, "çok sevimli adam, gerçek bir centilmen." Kimse tersini savunmayı düşünmedi, asla. Çakal günlerini otel dışında gezinerek geçiriyordu. İlk gün bir Paris planı aldı. Özellikle kendisini ilgilendiren bazı yerleri işaretledikten sonra küçük bir deftere bunların listesini çıkardı. Sonra buraları teker teker dolaşmaya, az rastlanır bir dikkatle incelemeye ya da mimari özellikleriyle ya da tarihi yanlarıyla ilgilenmeye koyuldu. 3 gün boyunca Zafer Takı'nın çevresinde gezindi. Şanzelize'deki bir kafeye oturarak anıtı ve etual alanını çevreleyen büyük binaların damlarını uzun uzun inceledi. Hiçbir gözlemci kahvesini yudumlarken başını kaldırmış, bina cepheleriyle damları seyreden bu zarif İngiliz turistinin hangi açılardan ateş edebileceğini, çeşitli damlarla meçhul asker ateşi arasındaki uzaklıkları, bir adamın yangın merdiveninden kaçıp dikkati çekmeden kalabalığa karışma olanaklarını düşündüğünü aklına bile getiremezdi. 3 günün sonunda etual alanını bıraktı. Fransız mukavemet şehitlerinin kemiklerinin konduğu Mont Valérien'i ziyaret etti. Elinde bir demet çiçekle oraya vardığında İngiliz mukavemette işbirliği yaptığı arkadaşlarına karşı davranışından çok duygulanan rehber ona mezarlığı gösterdi. Anlattıklarını da övgü dolu bir yorumla noktaladı. Ziyaretçinin gözlerinin mezarlığın girişinden ayırıp boynuna çevredeki binaların damlarıyla avlunun görülmesini engelleyen yüksek cezaevi duvarlarında dolaştığını fark edemezdi. 2 saatin sonunda çakal rehbere terbiyelice teşekkür edip cömert bir bahşiş bırakarak oradan ayrıldı. Çakal İnvalid alanını da ziyaret etti. Özellikle Faber Sokağı'nı boydan boya izlediği gezinin batı yanıyla ilgilendi ve bütün sabahını Faber Sokağı ile üçgen biçimi küçük Santiago de Chile alanının birleştiği köşedeki kahvede geçirdi. Tepesinde Grenelle Sokağı ile Faber Sokağı'nın bir dik açı yaparak birleştiği yerdeki 146 numaralı binanın 7. ya da 8. katından invalide alanını, ana avlunun girişini, alanın büyük bir bölümünü ve 2-3 yolun ağzını içine alan bir görüş açısı sağlandığı sonucuna vardı. Yine de burası adam öldürmeye uygun düşen bir yer değildi. Bir kere en tepedeki pencerelerle İnvalide Sarayı'na giden parke taşlı yolda, arabaların 2 tanık arasında ve basamakların dizinde durdukları yerin arası 200 metreden fazla olmalıydı. Ayrıca 146 numaranın penceresinin görüşü Santiago do Chile alanında biten ve güvercinlerin tepelerinden dışkılarını saygısızca Vauban'ın sabırlı heykeline yağdırdığı koca ıhlamur ağaçlarının en yüksek dallarıyla kısmen engellenebilirdi. Üzülerek içtiği Menta'nın parasını ödeyip kahveden çıktı. Bütün gününü Notre Dame Katedrali'nin çevresinde geçirdi. Burada Site adasının dolambaçlı yollarında bir sürü servis merdiveni, dar sokaklar ve geçitler vardı. Ama katedralin girişiyle merdiven dibinde duran arabaların uzaklığı ancak birkaç metre. Paris alanını çevreleyen damlar da çok uzaktı. Buna karşılık gerektiğinden yakın olan küçük Charlemagne Parkı'nı çevreleyen damlar hiç kuşkusuz güvenlik örgütüne bağlı adamlarla dolacaktı. Son ziyareti Rennes Sokağı'nın güney ucundaki alana yaptı. 28 Temmuz günü buraya geldi. Eskiden Rennes alanı diye adlandırılan bu yerde De Gaulle'cüler iktidara gelince 18 Haziran 1940 alanı olmuştu. Çakal'ın gözleri binanın duvarına çakılı yepyeni tabelaya takıldı ve uzun süre ayrılmadı. Önceki ay okuduğu haberdeki ufak bir ayrıntı aklına geldi. 18 Haziran 1940 günü Londra'ya sığınan gururlu ve yalnız adam mikrofonu alıp Fransızlara bir savaşı kaybettilerse harbide kaybetmediklerini bildirmişti. Bakışını ağır ağır Montparnasse bulvarından inen ya da Odessa ve Rennes sokaklarından gelen araba dizilerinin doldurduğu geniş, taşla kaplı uzantıda gezdirdi. Sonra Rennes sokağının 2 köşesini meydana getiren yüksek ve dar yapılara yöneldi. Acele etmeden alanı dolaştı, parmaklıkların arasından garın avlusuna bir göz attı. Sonra sırtını parmaklıklara verip Rennes sokağına döndü. Önünde uzanan bu 18 Haziran alanına devlet başkanı belirtilen günde son olarak gelecekti. Bundan emindi. Kısa süre sonra da Montparnasse garı kaybolacak, nice olaya tanıklık eden sütunlar eriyecek, Berlin'in rezil olduğunu ve Paris'in kurtulduğunu gören girişteki avlu pek çokları gibi bir cam ve beton yığını haline alacaktı. Ama o güne kadar haki kepi iki altın yıldızla süslü adam bir kere daha buraya gelecekti. Ren sokağının batısındaki kaldırımın köşesinde bulunan evin en üst katıyla avlunun ortası aşağı yukarı birbirinden 130 metre uzaklıktaydı. Çakal dekorun tümünü bir uzman gözüyle izliyordu. Ren sokağının köşesindeki iki bina kafasını kurcalayan soruna açık bir çözüm getirmişti. Sonraki üç yapının alana bakış açısı gitgide daralıyordu. Bu üç binadan sonra açı iyice daralıyordu. Alandan Montparnasse bulvarına geçildiğinde ilk üç binanın da durumu aynıydı. Daha ötede nişan alma olanakları kalmıyordu, uzaklık çok fazlaydı. Gara gelince herhalde halka kapalı olacak, her yandan en ufak girintisine kadar gözaltında tutulacaktı. Kendisini ilgilendiren binaları daha iyi incelemek için alanın köşesini yapan Düşes An kahvesinin balkonuna yerleşti. İki saat çevresini gözleyip düşündü orada. Sonra karşıdaki Alsas birahanesi Hansi'ye geçip hem yemek yedi hem de bina cephelerini doğudan inceledi. Öğleden sonra da aynı yerlerde dolaştı, alanın yakınındaki binaların girişleriyle sundurmalarına iyice baktı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 104.